Teknolojinin şapkaları. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Lostar, teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
Teknolojinin şapkalarından herkese mutlu, enerjik, görev bilinci dolu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Ben Banu Zeytinoğlu.
Ben Murat Lostar. İyi haftalar.
Ve çok değerli bir konuğumuz var. Bu hafta için özellikle, daha doğrusu son bir aydır, iki aydır sürekli değeri olan ama bu hafta özellikle değeri çok daha artan bir konuğumuz Sayın Orkun Erbil, Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Orkun Bey, bizim bu hafta sizi neden konuk ettiğimiz, zaten Oy ve Ötesi'nin adı duyulduğu zaman herkes tarafından, bütün dinleyicilerimiz tarafından anlaşılmış olacak. Bu nedenle hemen konuya girmek istiyorum. Öncelikle ben ama şunu söyleyerek konuya girmek istiyorum. Benim herhangi bir seçimde, yerel seçim olsun, başkanlık seçimi olsun, meclis seçimi, ne olursa olsun, benim çıldırdığım bir konu var. Ya da beni çok sinirlendiren bir kitle var. Onlar da ben oyumu kullanmayacağım diyenler. Şimdi Oy ve Ötesi olarak sizden de rica ediyorum, ne olur ilk mesaj olarak pazar günü gidin oyunuzu kullanın diye başlar mısınız?
Tabii ki.
Çok özür dilerim, bir saniye böleceğim. Banucuğum, program sahipleri konuklarına ne söyleyeceğini söylemez.
Ya,
o zaman konuk çağırmayalım.
Ama bu konu gerçekten ya beni çok çok sinirlendiriyor ve çok gereksiz buluyorum oy kullanmamayı da, onun için tamam sustum, buyurun.
Banu'nun tabii ki Oy Ötesi'nde uzun yıllar görev alan birisi olarak aksini söyleyebilmem zaten mümkün değil. Elbette eğer parlamenter demokrasiyi benimsediysek yönetim şekli olarak, halkın sözünü söyleyebileceği tek yer sandık. Ve siz bir söz söylemediğiniz zaman aslında çözüme bir katkı sağlamıyorsunuz. Sorunun bir parçası haline geliyorsunuz. O yüzden ben de kişisel olarak hani hiç doğru bulmuyorum. Oy vermeme ile işte protesto etmeyi veya işte o sürecin bir parçası olmama kararını vermeyi ben de doğru bulmuyorum. Bir vatandaş olarak onaylamıyorum. Daha iyi sistemler olabilirdi. Belki sizin programınızın da ilgi alanını çekebilecek. Mesela dijital demokrasiyle, işte likit demokrasiyle, sıvı demokrasiyle mesela oturduğumuz yerden oy veriyor olabilirdik. Temsilciler seçiyor olabilirdik bazı konularla alakalı. Ama şu anda öyle o kadar ütopik bir sistemimiz yok. Elimizde bir tek oyumuz var. Vatandaş olarak o oya sahip çıkmamız, sözümüzü söylememiz gerekiyor. Biz de Oy Ötesi olarak iletişim kampanyamızın önemli bir kısmını buna ayırıyoruz. Sandık senin sözün, sözünü orada söyleyeceksin. Ve eğer buna imtina ediyorsan veya bunun aksini bir protesto yöntemi olarak görüyorsan bence orası doğru bir nokta değil.
Çok teşekkür ederim. Sandık senin sözün. Şimdi Murat'cığım, daha doğrusu Lostar'cığım, sizi vereceğim ama şöyle bir şey var. Ben normal bir vatandaş olarak de bu endişe var. Yani biz oyumuzu kullanacağız da bakalım neler olacak, neler yapılacak. Şimdi bu endişeye sahip biri olarak size tabii ki sormak istiyorum. Endişelerim doğal ama bunun için benim sadece oy kullanan bir vatandaş olarak ne yapmam lazım? Yani sizinle birlikte bir iş olmayan, ben kalktım sabah oyumu kullandım, ne yapmam lazım sonrasında kendi oyuma sahip çıkmak için?
Şunu yapabilirsiniz, eğer bir Oy ve Ötesi gönüllüsü olmadığınız senaryo sordunuz değil mi? Yanlış anlamadım.
Evet.
Evet, tamam. şunu yapabilirsiniz. Eğer oy ötesi gönüllüsü olmayacaksanız sadece sayım sürecinde sandığınızın başında bulunabilirsiniz. Sayım süreçleri açık olarak yapılır biliyorsunuz. Bütün vatandaşlar süreci engellemedikleri sürece sandık bölgesinde bulunabilir ve sayımı izleyebilirler. Siz de sayım sürecini izledikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun sizin sandığınızın açıklayacağı sonuçlarını o gün not alacağınız, o akşam not alacağınız veya sonuç tutanan bir fotoğrafını çekeceğiniz sonuçlarla karşılaştırabilirsiniz. En basit, en temel düzeyde yapabileceğiniz şey bu. Türkiye'de 200 bin sandık var. 200 bin sandığın sonuç tutana Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlarla birebir karşılaştırılabilse zaten bütün Türkiye'deki sonuçlar karşılaştırılmış ve doğrulanmış oluyor. Burada sorun 200 bin sandığın başına birisini oturtabilmek. Biz tabii çok daha bu söylediğinizden daha detaylı bir çalışma yapıyoruz. Çünkü seçim güvenliği sabah 6'daki çuvalın açılması işlemleriyle başlayan ve sayım bitene kadar da devam eden bir süreç. Biz o yüzden gönüllerimizden sabah saatlerinde sandık başında olmalarını istiyoruz. Çünkü bir tek sonuç tutanağı değil önemli olan, başka önemli unsurlar da var. Onları belki birazdan konuşuruz sizinle. Ama en basitinden sonuç tutanağıyla YSK sonuçlarına karşılaştırmak sade bir vatandaş için yapılabilecek gayet kolay bir eylem.
Yani oyunu sadece kullanıp evine dönmek değil, sayım başladığı zaman da oyuna sahip çıkmak için bir zahmet sandığının olduğu yere git ve gözlemle ve oyuna sahip çıkmaya devam et diyorsunuz. Peki, anladım. Çok teşekkür ederim. En basit vatandaş olarak hiçbir şey başka yapmayan. Murat'cığım bir şey soracaksın galiba.
Evet, ben bir şey soracağım. Aslında senin sorduğun sorunun bir küçük ek getirmek istiyorum Orkun Bey için. Neden? Şunu kastediyorum. Ben oyumu verdim. Fakat oyumu vermeye gidiyorum ki orada sandık başkanı var, sandık görevlileri var, farklı partilerin ve oy ve ötesi gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri var ve onlar sabah saat 6'dan işte tüm oylar bir yere gidene kadar gönüllülüklerini devam ettiriyorlar. İyi ki de yapıyorlar. Kendimi bu anlamda verdiğim oyun güvencesi açısından çok daha olumlu görüyorum ve çok mutluyum böyle olmasından. Sorum şu, ben genellikle çok kalabalık olmadığını zannettiğim bir saatte gidip oyumu veriyorum ki daha az sıra bekleyeyim. Tam işte sandıkların kapanıp sayımın başlayacağı saatte yeniden sandık başına gidebilirim evime çok yakın sonuç olarak. Bunu niye yapayım? Yani bu kadar zaten farklı görevler varsa bir vatandaş olarak ben neden gitme motivasyonunu içimde bulmalıyım? Ne ters gidebilir diye sormak istiyorum.
Şöyle söyleyeyim. Birincisi hani zaten yeterli bulmadığımızı ben de söylemiştim. Hani Banu Hanım'ın sorusu şuydu. Sade vatandaş ne yapar? Ne yapabilir? Sade vatandaş hiç eğitim almayan, sandık süreçlerini, seçim mevzuatını bilmeyen birisi sadece bunu yapabilir. Ama birincisi neden yapmalı sorusunun cevabı aslında sahada yeteri kadar insan olmaması. Bir kere bu yüzden yapmalıyız. Şöyle düşünün, Türkiye'de 200 bin civarında sandık oluyor her seçimde ve sadece resmi görevlilerle parti sorumlularının, partilerin o sandık kurullarına verdiği üyelerin toplamı zaten 1,5 milyon insana yakın kişi ediyor 7 ile çarptığınızda. Bunun üzerine o okullardaki resmi görevlileri, okul müdürlerini yani YSK bina sorumlularını, kolluk kuvvetlerini, diğer idari personelleri koyduğunuz zaman zaten 2 milyona yakın insan resmi görevli oluyorlar. Oy ve ötesi gibi kuruluşlar veya partiler bu 2 milyon insanın üzerine müşahit bulmaya çalışıyorlar. Kendi operasyonlarına birilerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla zaten hani sosyal hassasiyetin daha düşük olduğu yerlerde bu insan kaynağını bulmakta da zorlanıyorlar. Dolayısıyla bizzat o kişi olmak için orada olmalısınız. O hassasiyeti gösteren kişi olmak için orada olmalısınız. Çünkü dediğim gibi 2 milyon insanın üzerine gönüllülük yapacak kişiler bulması gerekiyor bu kurumların. Neden orada olmalısınız sorusunun tabii çok daha kompleks cevapları var. Sandık süreçleri birçok noktada ters gidebilir. Bilgisizlikle biz daha çok mücadele ediyoruz. İnanın art niyetten çok bilgisizlik daha çok zorluyor insanları. İkimizin de sizin ve benim bilmediğim bir konuda tartışmaya girmemiz çok daha olası. Halbuki iki taraftan bir tanesi hukuku bildiği zaman, o konuyla ilgili mevzuatı bildiği zaman elinde somut bir delil olabiliyor. Sizinle bir tartışmaya girdiğimizi düşünün. Ben dersem ki hayır, kanun bunu diyor. Sizin de söyleyebilecek çok fazla bir şeyiniz kalmıyor bu durumda.
Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten öyle. Geldiğimizde şu soruyu sormamız gerekiyor size. Ne yapılabilir? Yani şimdi bu demek oluyor ki biz oy ve ötesine katılarak daha da büyük bir vatandaşlık görevini yerine getirmiş olduk. Çünkü böyle bir açık var. Şimdi sizden rica edebilir miyim? Bu çok rahat olun. Gerçekten vermek istediğiniz mesajları illa bizim soru sormamızı beklemeden lütfen söyler misiniz? Bu seçimlerden doğru sonuçların çıkabilmesi için size oy ve ötesi ihtiyacımız var. Peki biz sizler için ne yapabiliriz? Ki siz de bizim için yapın.
Çok teşekkür ederim. Şöyle, bir kere yerel seçimlerinde en az genel seçimler kadar kamuoyunda ilgi gösterilmesi gereken bir seçim olduğunu düşünüyoruz biz. Maalesef böyle bir algı var. Sizin de en baştan programın açılışında vermeye çalıştığınız mesajın aslında gittiği yer yerel seçimlere olan ilgisizlik gibi algıladım ben de nacizane. Halbuki yerel seçimlerde bir vatandaş olarak doğrudan bizim yaşam deneyimimizi ilgilendiren sonuçlar üretiyor. Sizin şehrinizin kimin yönettiği, sizin yaşam standartlarınızı, sokağa çıktığınızda aldığınız nefesi, toplanan çöplerinizi, yürüdüğünüz kaldırımları ve oturduğunuz bir parkta gün içinde yaşadığınız deneyimi değiştirebiliyor. Dolayısıyla aslında genel seçimlerden çok daha size dokunan bir sonucu olan bir seçim, yerel seçimler. Biz o yüzden hem sonuçlarını hem de sürecini çok önemsiyoruz yerel seçimleri. Ne yapabilir vatandaşlarımız? Bir kere bu yerel seçimler önemsiz algısının kırılması gerekiyor. Bizim gönüllü kayıtlarımız gönüllüyönetimi.org internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu adrese giderek gönüllüyönetimi.org adresinden yaşadıkları il ve ilçede kayıt olmalarını rica ediyoruz vatandaşlarımızdan. Daha sonra web sitemizden eğitim.oyvötesi.org adresinden yaşadıkları il ve ilçedeki vereceğimiz, organize edeceğimiz eğitime mutlaka katılmalarını bekliyoruz. Çünkü seçim mevzuatı çok zor olmamakla beraber birazcık irice, kalınca bir kitap, basit ama kalınca bir kitap gibi düşünün. Birkaç detay var, bayağı önemli sayıda, ya da diyeyim önemli sayıda detay var bir müşahidin bilmesi gereken sandık başına gitmeden önce. O eğitimi, yaklaşık 2 saat süren eğitimi alması gerekiyor müşahitlerin. Daha sonra da seçim gününde sabah 6 civarında sandık başında olmalarını bekliyoruz vatandaşlarımızdan. Çünkü seçim sadece sonuçtan ibaret değil, sonucu etkileyen süreç gün içerisinde o sandık başında yaşanıyor. Oradaki işlemlerin en basitinden kimlik kontrolünün doğru yapılmasından emin olmalısınız ki doğru kişinin oy kullandığını bilesiniz. Bu mesela doğrudan sonucu etkileyebilecek bir faktör. Sandık kurulu eğer kimlik kontrolünü doğru yapmıyor ise sonucu etkilersiniz. Tutanak doğru olur ama sonuç etkilenmiş olur. Dolayısıyla sandığın başında bulunmak çok önemli. Bu kimlik örneği sadece bir örnekti. Bunun gibi onlarca değişik unsur var seçim güvenliğini etkileyebilecek.
Peki şunu sormak istiyorum. Bu en son ne zaman bu gönüllüyönetimi.org'a başvurabiliriz? Şimdi bugün pazartesi, önümüzdeki bu pazar seçim var.
Evet. Şöyle sanıyorum bir gün kala kayıtları kapatırız. Yani cumartesi günü kayıtları kapatmış oluruz zaten. Dolayısıyla bizim için ne kadar erken kayıt olurlarsa o kadar iyi. Çünkü gelen gönüllüleri biz okullara, sandıklara yerleştiriyoruz. Okullar arası kaydırma yapıyoruz daha homojen bir dağılım elde edebilmek için. Bu ekiplerin birbirleriyle tanışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Önden toplantılar, eğitimler organize ediyoruz. Dolayısıyla hazırlık süreci de bayağı zaman alan, yorucu bir iş. Ve son dakikaya kalması halinde biraz strese sokuyor bu bizim organizasyonumuzu da. O yüzden mümkün olan en kısa sürede kayıt olmalarını talep ediyoruz. Muhtemelen de cumartesi günü kapatır, bir daha almayız, kayıt almayız.
Anladım. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Yani siz biraz önce kimlik kontrolünü örnek verdiniz. Ama başka ne gibi kaçaklar oluyor? Ne gibi orada kontrol edilmesi gereken noktalar var? Bunları da biz sizden birebir öğrenmek isteriz aslında. Ve gerçekten iki şey var. Bir, evet, oyunuza sahip çıkmak için oy ve ötesine ey gençler gidin, üye olun ve sandık başında görevlerinizi bizim için, kendiniz için, geleceğiniz için alın. Ne kadar açığınız olduğunu da bir müzik arasından sonra size soracağım. Ama önce Murat Loster'a da sormak istiyorum. Var mı acaba?
Ben hemen bir şey yapacağım. Niye gençler dedin? Yani hani oy ve ötesine gönüllü olmak için bir üst yaş sınırı mı var?
Hayır. Ben de mesela o bahsetsem o üst yaş sınırına girerim ama ben hiç kendimi çok genç buluyorum.
Ben de öyle
gençler
biliyorum.
Gençler ya, beyni genç. Her şey ha, genç olanlar.
Çok güzel. Bunu vurgulamak istemişim. Şimdi müzik arasına girebiliriz. Ne dinliyoruz Banu'cum?
Tabii ki bir mesajımız olsun. Kime? Oyunu kullanmayanlara, kullanmayı düşünmeyenlere. Moğollardan seçtik. Bir şey yapmalı. Evet, Moğollardan bir şey yapmalıyı dinledik anlayana. Önümüzdeki hafta pazar günü yerel seçimler var malum ve konuğumuz Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil. Devam edelim. Loster'cığım, sana bırakıyorum soru sözü.
Ben şeyi merak ederek başlıyorum. Demin 200 bin sandık var Türkiye'de gibi bir cümleyi not ettim. Peki Oy ve Ötesi'nin kaç tane bir önceki seçimde gönüllüsü vardı? Bir tabii kayıt sayısı farklı bir yer. Pratikte kaç gönüllüsü vardı?
Şöyle, biz geçen seçimlerde ikinci tura kaldığında seçimler 210 bin kayıt aldık. Daha sonra iptaller oldu, vazgeçenler oldu, yanlış anlaşılmalar oldu. Bu sayı nette 170 bine kadar düştü. Yani yaklaşık 170 bin kişiyle sahadaydık o seçimde, son genel seçimlerde. İstanbul özelinde de tabii maalesef bu homojen dağılmıyor bu arada. Bu şu demek değil, yani Türkiye'de 200 bin sandık var, 170 bin gönüllü aldık ve bu 170 bin kişi 170 bin sandığa eşit bir şekilde dağıldı. Her sandığın başında bir kişi var demek değil. Neden? Örneğin İstanbul'da sandık sayısının iki katı kadar gönüllü alırken başka bir Anadolu ilinde sandık sayısının yarısı kadar gönüllü kaydı almıştık. Örneğin. Dolayısıyla 170 bin kişi geldi demek her sandığa, 170 bin sandığın her birine birer kişi oturtabildik demek değil. Maalesef homojen dağılmıyor. Büyük ama, illerde... Buyurun.
Estağfurullah, böldüm. Bitirdin zaten. Buyurun lütfen. Bitirdim.
Tamam. Örneğin İstanbul'da geçen seçimde gayet bol bol amaç bir şeyimiz vardı, gönüllü tabanımız vardı. Ama şu anda mesela durum öyle değil yerel seçimlerde.
Açığınız var.
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de açıklarımız var. Bu yüzden mutlaka gönüllerimizin kayıt olmasını bekliyoruz yine.
Bu çok önemli bir mesaj. Programın sonunda Bağımcığım sen bir kere daha kayıt edersin. Ben şeyi de anlamak istiyorum. Siz eminim bunun hesabı da vardır. Dediniz ya işte 200 bin sandık var. Biz 170 bin pratikte gönüllüye çalıştık ama İstanbul ilinde örnek olarak kabaca sandık başına 2 kişi düşerken çok daha açıkta olduğumuz iller vardı.
Doğru.
Önümüz yerel seçim. Dolayısıyla bir İstanbul olarak, çok bencil bir İstanbul olarak ben İstanbul'da oyumun daha fazla korunmasını düşünüyor olabilirim. Tabii genel olarak Türkiye de beni ilgilendiriyor ister istemez ama sayısal olarak baktığınız zaman en gelişmeye açık olduğunuz yerler neresi ve bu aslında ne kadarlık bir oyu, ne kadarlık bir yapıyı etkiliyor diye sorsam buna nasıl bir açıklama verebilirsiniz?
Şöyle, bir sandıkta kabaca 350 seçmen oy kullanır. Dolayısıyla bir gönüllü bizim için 350 oyun korunması demek. 1000 kişi olduğunda 35 bin oya sahip çıkıyorsunuz. Bir sandıktaki 3 oy korunduğunda, Türkiye'deki her sandıkta 3 oy korunduğunda Türkiye'de %1'lik bir fark yaratmış oluyorsunuz aslında. Öyle düşünün. 3 oy hiçbir şey diyebilirsiniz milyonlarca oyun içerisinde. Ama her sandıktaki 3 oy Türkiye genelinde %1'lik bir farka işaret eder veya o il genelinde. Şöyle düşünün. Çoğu zaman seçimler şey olabiliyor. Böyle %1'lik farklarla kazanılabiliyor veya kaybedilebiliyor. Dolayısıyla bu bir sandıktaki 3 oydan başlayan bir süreç. O 3 sandığa 3 oya sahip çıktığınızda Türkiye genelinde %1'lik bir farka sahip çıkıyorsunuz. Belki de o %1'lik farkla kazanılıyor ve kaybediliyor bir seçim. Dolayısıyla tabii ki şey önemli. Biz her zaman adil, tarafsız, hukuka uygun bir şekilde gözlemlemelerini istiyoruz vatandaşlarımızın. Ama bir partide de müşahitlik yapıyorsanız, örneğin siz bir taraf olarak, kendinizi bir partinin tarafı olarak görüyor olabilirsiniz. Bir taraf olarak da eğer sonuç sizi daha fazla ilgilendiriyorsa, o sandıktaki o %1'lik farkı oluşturacak 3 oy için sandık başında bulunabilirsiniz.
Anladım, teşekkür ederim. Sayılardaki aritmetiğin tutmamasını da sorabilir miyim? Şimdi kabaca 200 bin sandık varsa ve 350 varsa 70 milyon oy eder. Hemen sağ olsun internete baktım. 2023 seçimlerinde 64 milyon varmış. Dolayısıyla ortada bir 6 milyonluk bir fazla kapasite var, sandık kapasitesi var. Bu yani demek ki her sandık aslında 350 değil, daha yoğun yerler 350. Daha düşük yerlerde var mı? Nasıl oluyor buradaki yapı?
Evet, doğru. Özellikle köy sandıkları kırsal alanda seçmen sayısının az olduğu yerlerde içinde 50 seçmen olan, 100 seçmen olan, 10 seçmen olan bile sandıklar olabiliyor. Örneğin işte çok küçük bir köy, artık çok az yerleşim olan bir köyde 10 sandık, 10 seçmenli bir sandık olabiliyor. Bu da hem partilerin hem oy ötesinin işini zorlaştıran bir unsur aslında. Kırsaldaki sandıkların başına müşahitler oturtmakta zorlanıyoruz. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bir örnek vereyim. Ödemiş'te ortalama 100-150 seçmen olan 400 tane sandık vardır örneğin. Ödemiş kırsal bir ilçe. Ağırlıklı kırsal yerleşimli olduğu bir ilçe. Ve düşünün ki aslında bu insanlar tek böyle kümelenmiş bir yerde yaşıyor olsalar böyle 100-150 sandıkta bitecek bir seçim süreci yerleşimin dağınık olmasından dolayı 400 sandığa dağılıyor değişik yerlerde ve bunun lojistiği de önemli hale geliyor. O zaman dağ başındaki bir köye birisini göndermek zorunda kalıyorsunuz. Seçim gününde sabah 6'da orada olması, akşam 7'de 8'de sayım bittiğinde oradan tekrar yerleşim yerine geri dönmesi, yaşadığı yere geri dönmesi. Bunlar hep böyle zor süreçler. Dediğiniz aritmetiğin tutmamasının nedeni de o. Her sandıkta 350 seçmen yok.
Ne yazık ki... Sözü sana bırakacağım Bahçıvan. Bir tek bir şey hatırladım. Hani böyle köy ve bu kadar az oy deyince Onur Züğürt Ağa'nın isimli güzel bir Yeşilçam filmimizde hani bizim köyden sana bir oy çıkmıştır agam diye bir şeyi vardır. Bu repliği hatırladım. Dedim süremiz sonuna geldik biliyorum. Sözü sana bırakıyorum Bahçıvan.
Ben aslında şey de sormak istiyordum ama teknolojinin teknolojiyi nasıl kullandığınızı da sormak istiyordum programımızın adı şeyi için. Ben kapatma konuşma süremi buna verelim istiyorum. Teknolojinin şeyi entegrasyonu nasıl oluyor sizin sisteminize? Ama lütfen son olarak mesajlarınızı da verin. Nereden başvuracağımızı yine ben size ne söyleyeceğinizi söylüyorum. Kusura bakmayın.
Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bence oy ve ötesinin Türk siyasetine getirdiği en büyük katkılardan bir tanesi de seçim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımıydı. Biz ilk defa dijital olarak bir yazılım üzerinden hem tutanakları alma hem oy sayılarını alma gibi bir süreci başlatmıştık 10 yıl önce. Bu yıl oy ve ötesinin 10. yılı ve 10. seçimini yaşayacağız. 10 yıl önce bu teknolojiler biliyorsunuz böyle daha emekleme aşamasındaydı. Ve oy ve ötesinin yarattığı farklardan, en önemli farklardan bir tanesi de bence teknolojinin etkin kullanımıydı seçim süreçlerinde. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle bütün kayıtlarımızı zaten online'dan alıyoruz. Artık partiler de o şekilde yapmaya başladılar bizden sonra. Onun dışında seçim gününde tutanak.oyvetisi.org diye bir adresimiz olacak. Ve bu adres üzerinden oy ve ötesi gönüllüsü olsun veya olmasın her vatandaşımız cep telefonu numarasını doğruladıktan sonra bizlere tutanak gönderebiliyor, tutanak fotoğrafı ve oy adetlerini gönderebiliyor olacaklar yaşadıkları il ve ilçedeki sandıklardan. Biz o sandık sonuç tutanağının üstündeki QR kodları arka planda çalışan bir yazılımla doğrulayarak onun gerçek bir tutanak olup olmadığını teyit edeceğiz ve daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilerle kendi sahamızdan topladığımız verileri karşılaştıracağız. Bu karşılaştırma sonucunda bulacağımız olası farkları partilerle paylaşacağız. Diyeceğiz ki bakın biz sahadan şu veriyi almışız, YSK bunu açıklamış. Arada şöyle şöyle bir fark var, artı veya eksi önemli değil. Her türlü farkı partilerle paylaşıyor olacağız. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz biz de dernek olarak. Son olarak tekrar etmek gerekirse gönüllüyönetim.org adresinden lütfen kayıt olsunlar. Genel seçimler kadar önemli, yerel seçimler. Bir vatandaş olarak yaşadığınız yerin nasıl yönetildiğine karar vereceksiniz. Bu aslında sizin hayatınızı doğrudan etkileyen bir seçim ve burada da bir sözünüzün olduğunun duyulması gerekiyor. Lütfen yerel seçimlere de vatandaşlarımız bu ilgiyi göstersinler.
Evet, bir de İstanbul yaklaşık 18 milyon, yani bilmiyorum tam rakam verebiliyor muyum, bir ülke, iki ülke eder, iki Avusturya, hatta neredeyse üç Avusturya diyecek biraz daha ileride. Onun için siz bir ülke yönetimine oy veriyor olacaksınız ve oy ve ötesi İstanbul'daki sandıklar içinde açığı var. Lütfen gençler, genç kalanlar başvuralım, oyumuzu kullanalım. Çok teşekkür ediyoruz Orkun Bey katıldığınız için. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Değil, hoş kalın.